Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programında sizlerden gelen soruları, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları hocamıza soruyor ve kıymetli cevaplarını sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programında. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ
olun. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz.
Allah iyilikler versin.
Amin.
Hocam.
Allah razı olsun.
Sizlerden de. Hocam bu hafta biraz sosyal hayatımızı ilgilendiren, biraz ticaret hayatımızı ilgilendiren sorularla programımıza devam edeceğiz inşallah. İlk sorumuz şöyle: sol elle yemek yemekte bir sakınca var mıdır?
Bismillahirrahmanirrahim. Her dinin, her kültürün kendilerine ait simgeleri, efendim bir takım kriterleri, uygulama biçimleri var. Bu sadece bizim İslam'da ahiret hayatıyla ilgili değil. Yani evet, dinimizin bize emrettiği, tavsiye ettiği veya yasak ettiği şeylerin sadece ahirete yönelik olmaktan ibaret değil.
Evet.
Bunlardan dünyevi olanlar da var.
Hı hı.
Ki bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam toplumu eğitme ve yeni bir kimlik kazandırma açısından önemsemiş.
Hı hı.
Ve bunlardan birisi de hayırlı işlere sağla başlamak. Ve iyi kabul etmediğimiz işleri de sola öncelik vermek. Mesela bir basit örnek vereyim. Tuvalet necis bir yer. Yani şey olarak tuvalete girerken sol ayakla girmek. Çıkarken sağ ayakla çıkmak. Camiye girerken sağ ayakla girmek. Çıkarken sol ayakla çıkmak. Bunlar bizim kültürümüze yerleşmiş şeyler.
Evet.
Tabi bunlardan bir kısmı doğrudan Peygamber Efendimiz'in tavsiyesine yönelik olabilir. Birisi genel tavsiyelere yönelik olabilir.
Hı hı.
Hazreti Ayşe validemiz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor, her şeyde sağı tercih ederdi.
Hı.
Hatta saçını tararken, ayakkabısını giyerken bile.
Hı hı.
Hatta tena'ule ve teraccül. Öte taraftan yemek yerken sofrada hazır olan bir çocuğa telkini vardır, terbiyesi, eğitimi vardır.
Hı hı.
Sağ elle ye, önünden ye.
Hı.
Besmele çekerek ye gibi. Dolayısıyla bizim kültürümüzde yemek sağ elle yenilir.
Evet. Önünden ye deyince tabii o zamanlar
toplu
bir tabaktan yenir.
Herkes aynı tabaktan, hı hı, yiyor. Hep bizim şimdi köylerimizde falan aynı şey uygulanmıyor, hatta bırak köylerimizi, evet, kendi ailemiz arasında hala uygulanır bu tür şeyler.
Eyvallah.
Şimdi burada bizim Efendimiz doğrudan diyor ki sağ elle ye. O yüzden, hı hı, Müslüman kültüründe sağ elle yemek esastır.
Eyvallah. Şöyle bir şey var hocam. Şimdi ben mesela solakımdır. Yani yazımı ve yemek hariç tüm işlerimi sol elle yaparım. Özellikle yazı falan solladır ama buradan rahmete vesile olsun, babacığım sağ olsun, sağ elle yemek yemem için bayağı bir uğraşmıştı.
Ve alıştırdı.
Alıştırdı. Hatırlıyorum ben, sağ elle yemek yediğimde sağ elimi kullanmakta zorlandığımdan dolayı başıma ağrılar girerdi. Yani işte Allahü Teala sol ele vermiş yetenekleri. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında ne yapacağız?
Tabii şimdi bu
sağ eli kullanamıyorsa,
sağ el kuvvetlidir genelde.
Hı hı.
Ve asli olan da odur. Sol elin kuvvetli olması veya bazı işlerin sol elle yapması istisnai durumlardır, hı hı, genelde. Herkes öyle olmaz. %5'tir, %3'tür, %2'dir belki, bilmiyorum ama genelde sağ eldir.
Hı hı.
Ama sağ elini hiç kullanamıyor. Adamın sağ eli yok. Ya o zaman elbette sol elle yiyecek.
Hı hı.
Yani bu bir zaruret, zorunluluk olması halinde elbette şey yok. Ama bir de şu var. Bizim ülkemize sol elle yemek ne zaman adet haline geldi?
Ne zaman hocam?
Osmanlı yıkıldıktan sonra.
Hı.
Yani batılılaşma hevesi belki bir Tanzimat'ta falan da olabilir. Yani Osmanlı'nın son zamanlarında, hı hı, da olabilir. Yani efendim biz yönümüzü batıya döndük. Batılı olursak ilerleriz,
hı hı,
gibi bir takım maalesef algılar oluştu. Ve onların ilmini, tekliğini, bilgisini alacağımız yerde adetini, örfünü, kılığını, kıyafetini aldık.
Evet.
Ve ne oldu? Bunlardan birisi de işte sol elle yemek.
Evet.
Yani ne oluyor? Sofraya çatalı kaşığı koyduğu zaman
sola koyuyor.
Sola koyuyor. Yani bu niye bilinçli olarak yapılıyor?
Evet.
Ve eski annevi kültürümüz ki o İslam kültürüdür. Ondan uzaklaştırıp toplumu Batı kültürüne yönetmeye yönelik bir şey bu. Ve işte resmi davetlerde veya ne bileyim o şimdi hatta sadece onlarda değil resmi davetlerde değil. Yani o kültürü benimseyen insanların çoğu bilinçli veya bilinçsiz sol elle yiyorlar.
Evet. Mesele sadece sol eli kullanmak değil.
Yani bir kültüre yönelmek, bir kültürü benimsemek, bir kültürü uygulamak. Yani her bir kimlik bu kimlik.
Eyvallah.
Yani her milletin, her dinin kendine göre bir kimliği var.
Hı hı.
Ve Peygamber Efendimiz de bu kimliği oluşturmaya çalışmış. Hı hı. Bunun için işte böyle tavsiyelerde bulunmuş. Diyor ki mesela Yahudilere benzemeyin diyor, Mecusilere benzemeyin diyor.
Evet.
Hadislerde. Niye? Yani kendi kimliğinizi koruyun, kendi kimliğinizi oluşturun.
Fıtratı koruyun.
Yani şimdi bu ne oluyor? Toplum içerisinde kişi mesela selamun aleyküm kim söyler?
Müslümanlar
söyler. Abi o bir İslami kimliktir işte. Hatta ben bir toplantıda demiştim burada programda bir paroladır Müslümanlar arasında demiştim.
Evet, benden sana zarar gelmez.
Benden sana derim. Zarar gelmez. O anlamdadır. Ama bir Hristiyan, bir Batılı Arap da olsa selamun aleyküm der mi bilmiyorum. Yani belki bazı Mısır'da falan Suriye'de Hristiyanlar var.
Hı hı.
Onlar Arapça biliyorlar, Arapça konuşuyorlar. Bilmiyorum onlar selamun aleyküm derler mi? Derlerse de o bir alışkanlık olarak. Yoksa selam ki cennettekilerin tahiyyeti de selamdır.
Eyvallah.
Bunlar aslında basit gibi görülen ama önemli olan şeylerdir.
Evet. Arkasında birçok hususu barındıran
şeyler.
Küçük olarak gözüken
yani
ama
sağ, olmayan sol ele yemek meseleler. Mekruhtur.
Eyvallah. Mekruhtur. Hüküm olarak da
evet.
Sol ele yemek mekruhtur. Peki hocam. Hocam diğer sorumuz yine sosyal hayatımızla alakalı bir soru. Mezhepler var. Bunları zaman zaman programlarımızda bahsediyoruz. Hatta siz birçok soruda şu mezhebe göre şöyle, bu mezhebe göre böyle şeklinde soruları cevaplandırıyorsunuz. Diğer programlarımızda da mutlaka hocalarımız bahsediyorlar. Bu mezhepleri farklı olan kişilerin evlenmesi caiz midir hocam?
Caizdir yani ama ehli sünnet mezhepleri yani sünni mezhepler diyelim olacak.
Evet.
Bir defa evlenme yasakları içerisinde din ayrılığı var.
Hı hı.
Yani kim kimle evlenemez de içerisinde bir de din ayrılığı var. Bu din ayrılığında yalnız erkekle kadın Müslüman farklı oluyor.
Evet.
Yani Müslüman bir erkek bir Hristiyan veya Yahudi kadınla evlenebiliyor hüküm olarak. Ama bir Müslüman kadın gayrimüslim bir erkekle evlenemiyor. Ha, Müslüman bir erkek inançsız ateist,
hı hı.
Ateşe tapan, puta tapan bir kadınla da evlenemiyor. Bu ayetlerle sabit bunlar.
Evet.
Ha, şimdi mezhep din değildir. Mezhep dini belirli efendim kurallara dayalı olarak yorumlamadan çıkan bazı farklılıklardır.
Hı hı.
Şimdi burada kriterimiz nedir bizim esas evlenebilir evlenemez de bu kişi Müslüman mı?
Hı.
Peki kimdir Müslüman olan? Müslüman olan Allah'a, peygambere, ahirete, kitaplara, meleklere inanan kişidir.
Hı hı.
Öldükten sonra diyor.
İmanın şartlarını
benimseyen artı Kur'an-ı Kerim'in emirlerini emir yasaklarını yasak bilen. Kur'an-ı Kerim'de yasak olan şeyler inkar etmeyen mesela. Hı. İçki haramdır diyor Kur'an-ı Kerim. İmanın şartları içerisinde bu yok.
Evet.
Ama birisi kalkar da içki haram değildir derse işte o dinden çıkmış olur.
Bu devirde öyle şey mi olur?
Bu dinden çıkmış olur. Niye? Şimdi imanın şartlarından kitaplara imanın başında Kur'an-ı Kerim'e iman gelir. Kur'an-ı Kerim'e iman da Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki her hükme iman, inanmaktır. Yani burada asıl olan şey nedir? Falan mezhep filan mezhep değil. Bu insan Müslüman mı değil? Bir defa bizim Sünni mezhepler dediğimiz o Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli mezhepleri arasında böyle itikada yönelik bir görüş ayrılığı yok. Yani bunların hepsi İslam efendim çerçevesi içerisindedir. Bunlar arasında hiç sakınca yoktur ama bazı sapık mezhepler olabilir. Yani Müslüman adı altında fakat inanca baktığınız zaman İslami değil.
Hmm.
Mesela bu tarih boyunca da böyle mezhepler çıkmış. Zamanımızda da belki vardır. Yani adam Hazreti Ali'ye Allah diyorsa o Müslüman değildir yani.
Eyvallah.
Veya ne bileyim işte bir ahirete inanmıyorsa o Müslüman sayılmaz dinimize göre. Yani burada asıl olan şey İslam çerçevesinden çıkmadığı takdirde, aynı çerçeve içerisinde kaldığı takdirde farklı mezheplerden olan erkek ve kadının evlenmesi caizdir.
Eyvallah. Peki hocam. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. Mezarlıklardaki ağaç, ot vesaire gibi bitkileri koparmak veya kesmek caiz midir?
Şimdi burada niçin koparılıyor, ne için kesiliyor? Şimdi aslında kabristanların ağaçlı olması, yeşil olması tavsiye edilir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte iki kabrin başına oturup eline aldığı bir hurma dalını ikiye böldüğü ve birisini o kabrin birinin başına, diğerini öbürünün başına diktiği ve bunlar kurumadığı sürece bu kişilerin azabı hafifletilecek ve azap edilmeyecek anlamında hadisi var. Hı hı. Şimdi burada mezarlıklardaki otlar niye biçiliyor? Zararlılarını önlemek için olabilir.
Evet.
Yani bunda bir sakınca yok. Ağaçlar niye kesiyor? Daha gürbüz olsun. Veya ağaç hastalanmış, bir başka ağaca hastalığı geçmesin diye kesilebilir. Ama öyle değil de keyfi olarak kabristana hiçbir zararı olmayan hatta faydası olan şeyleri kesmek doğru değil.
Doğru değil.
Ama kesildiyse de bunlardan eğer yararlanmak mümkünse onun fakirlere verilmesi veya ne bileyim fakirlerin işine yaramazsa satılarak elde edilen gelirin hayır hizmetlerinde kullanılması değerlendirilebilir.
Değerlendirilebilir. Peki hocam. Ticaretle alakalı birkaç sorumuz var hocam. Müsaadenizle onlarla devam etmek istiyorum ben. Ticarette kar haddi var mıdır?
Şimdi asıl olan bizim İslam fıkhında, ki artık o İslam ekonomisi maliyesi mi diyelim, hı hı. Piyasa, yani serbest piyasadır. Hı hı. Yani fiyatların çarşıda, pazarda belirlenmesi, piyasada belirlenmesidir. Asıl olan budur. Tabii asıl olan bu olmakla beraber dinimiz kişinin biraz da kalbine yönelik olarak, imanına yönelik olarak tavsiyelerde bulunur. Nedir o? İnsanlara yardımcı olmak. Mesela kabni fahiş dediğimiz çok aşırı fiyata satmamak gibi. Bunlar da tavsiye edilir. Ama ilke fiyat sınırlaması, yani kar haddi yoktur ilke olarak. Ancak eğer piyasa da aşırı bir şişkinlik olursa fiyatlarda,
evet,
yani topluma zarar verecek derecede bir şişkinlik olursa, o zaman devlet kar haddi, fiyat tahdidi uygulayabilir.
Evet.
Şimdi Peygamberimiz zamanında, Aleyhisselatü Vesselam zamanında böyle bir malların kıtlığı görülmüş, pahalılığı görülmüş. Gelip kendisine rica ediyor sahabeler. Ya Resulallah, işte piyasa pahalandı. Fiyatları ayarlasanız, nark koysanız diye. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, fiyat tahdidi yapmayın. La tusa'iru fe innallaha huvel musa'ir.
Fiyatları Allah korur.
Fiyatları Allah korur. Çok verir, ucuzlatır. Hı. Az verir, pahalandırır. Asıl bu. Evet. Normal şartlarda bu. Ama bazı istisnai durumlarda devlet, yani o istisnai durumda toplumun, âmmenin zarar görmesi halinde, hı hı, devlet kısıtlamalar getirebilir. Nark koyabilir.
Şu yani, fiyatı geçemezsin diyebilir.
Bu neye dayalı? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam fiyat sınırlaması yapmayın demiş. Bu biraz da maslahat dediğimiz toplumun menfaatini gözetme, öne alma. Bu prensipten hareketle fukaha buna izin vermiş. Zamanımızda bazı şeyler, sınırlar koyuluyor bazı mallara. Hı hı. Mesela diyelim ekmek en basitinde. Ne yapıyor? İşte şu kadar gram ekmek en fazla bu fiyata satılacak diyor.
Evet.
Ve bu da gayet tabii bir şey. Yani bu sonuç itibariyle bu ekmeği üretenler, çalışanlar vesaireler de kazanıyor.
Evet.
Yani konulan bir üstsidir. Onların kazancına da engel olmuyor. Ama ne oluyor? Başı boş bir şekilde yükselip gitmesini önlüyor. Evet. Mesela zamanımızda şimdi çok moda bir ifade kiralar meselesi.
Evet. Yine gündemimizde.
Yine gündemimizde o kiralar. Yani astronomik bir şey. Ama orada bir de şu çarpıklık var yani. Evet, devlet eski kiracıya %25'den fazlasını artıramazsın diyordu. Hala o devam ediyor mu bilmiyorum.
Evet, devam edeceklerini açıkladı hocam.
Şimdi
Adalet Bakanlığı açıkladı.
Öyle de ilk kiraya verirken de buna müdahale etmek lazım o zaman. Yani şimdi bütün kiralar, kiracılar eskiden oturup da zammı az yapacak olanlar değil ki. Sıfırdan kiracı olanlar var. Yani bugün çok görüyoruz biz, evlenecek gençler 15 bin liradan İstanbul'da 20 bin liradan aşağı ev bulamıyorlar.
Evet.
Şimdi buna da bir müdahale o zaman yapılabilir. Yapılması da caizdir, mümkündür. Dini açıdan bir sakıncası yoktur. Yani burada önemli olan şey şu. Normal şartlarda fiyat ve kar tahtidi yok. Hı hı. Ama istisnai durumlarda toplumun menfaatinin gerektirdiği durumlarda konulabilir. Şöyle bir kural var. Zararı âm def için zararı has ihtiyar olunur. Hı.
Yani hocam.
Yani toplumun gelenine zarar verecek bir şeyi engelle olmak için kişisel zararlar kabullenilebilir.
Kabullenilebilir. Eyvallah. Buradan yola çıkarak hocam şunu da hatırlatmış olalım. Şimdi fiyatları Allah koyar dedik. Allah-u Teala bir malı çok verir, onu ucuzlatır, az verir, onu pahalandırır. Ama hiçbir kimsenin patatesi, soğanı veya herhangi bir sebzeyi
o stokçuluk o.
Stoktan ziyade çöpe atıp eldeki malı azaltıp
maalesef
pahalıya satma gibi bir hakkı
yok.
Kesinlikle.
Bir defa onu çöpe atmak israftır, haramdır.
Evet.
Bir de pahalısını da satayım diye temel gıda maddelerini, temel ihtiyaç maddelerini stoklamak, buna ihtikar denilir. O da caiz değildir. Hmm. O da yasaklanmıştır.
Eyvallah.
Ve devlet böyle bir şeyi tespit ettiği zaman o malı el koyup piyasaya sürüp satabilir.
Satabilir. Eyvallah. Peki hocam. Bir diğer sorumuz da şöyle hocam. İslam'ın haram kıldığı şeylerin gayrimüslimlere satışı caiz midir? Yani biz bir içkiyi bir gayrimüslime satabilir miyiz?
Şimdi bir alım satım akdinin geçerli olması için çeşitli kategorilerde şartlar var. Hı hı. Mesela biz bunlara bir kuruluş şartları diyoruz. İnikat şartları. Yani o sözleşme, o akit kuruldu mu, kurulmadı mı? Kurulabilmesi için ne gibi şartlar lazım? Hı hı. Kuruldu ama bu kusurlu mu, değil mi? Ona sıhhat şartları diyoruz. Bunlar var. Efendim bu akit kuruldu da bağlayıcı mı, değil mi? Ona lüzum şartları deniyor. Bu akit kuruldu ama hemen yürürlüğe girer mi? Yoksa daha sonra mı girer? Buna nefas şartları diyoruz. Yani bu fıkıh dilinde alım satımla ilgili hükümler oldukça geniş bir şekilde yer alıyor fıkıh kitaplarında.
Evet.
Şimdi kuruluş şartlarından birisi satılan şey mal olacak.
Evet.
İki, mütekavvim olacak.
Yani hocam?
Mal belli. Hmm. Malı şöyle tarif eder fıkıh. İnsan nefsinin meylettiği ve ihtiyaç vakti için biriktirdiği şey. Yani insanın canı istiyor onu. Hı hı. Ve ileride lazım olur, işime yarar diye biriktirdiği şey. Mal bu. Mal olacak. Mütekavvim de din nazarında mal kabul edilecek. Yani dinin yasak ettiği bir şey olmayacak. Hmm. Dolayısıyla mal olmayan bir şeyi satmak caiz değildir. Ve dinin yasak ettiği şarap gibi, domuz gibi, efendim ne bileyim, diğer başka bazı şeyler, diyelim işte yırtıcı hayvanların etleri vesaire, bunları mütekavvim değildir. Dolayısıyla Müslüman bunlara malik olamaz. Bunların sahibi olamaz. Ve sahibi olmadığı bir şeyi de ne bir başka Müslümana ne de başka bir gayrimüslime satamaz.
Evet. Peki hocam. Az önce akitten bahsettiniz. Ticarete kâr haddi var mıdır sorusunda da ve diğer sorularda da bir akitten bahsettiniz. Yani yapılan alışverişin sözleşmesi.
Akit sözleşme demek.
Sözleşmesi diyebiliriz. Yani günümüz tabiriyle. Bu yapılan akitlerin kayda geçirilmesi zorunluluğu var mı hocam?
Şimdi bu biraz tabii Kur'an-ı Kerim'de borç, alacak borç ilişkilerinde yazılması, yani kayda geçirilmesi. Eğer yazacak katip bulunamazsa şahit tutulması tavsiye ediliyor. Hı hı. Tavsiye ediliyor.
Evet.
Ama bu hangi akitlerde? borç alacak ilişkilerinde. Yani ayette idâ tedayentum bi deynin ifadesi kullanıyor. Yani bir borçlandığınız zaman. Ama peşin alışverişlerde böyle bir şart yok.
Evet.
Yani ben parayı veririm, malı alırım. Yani bir fatura. İrsaliye. Hatta tapu. Tabii bu ilk zamanlarda tapu yoktu. Sonraları tapu da girdi yani devlete. Şimdi bunlar şart değildi eskiden.
Evet.
Ama günümüzde tapu şartı var. Taşınmazlarda. Şimdi buna uymak lazım tabii. Ama kişiler ihmalkar davranmışlar. Tapu işlemini yapmamışlar ama alım satım işleri olmuş. Satıcı parayı almış. Alıcı tarlayı almış. 8-10 sene ekmiş. Ondan sonra o tarla parsellenmiş, değer kazanmış. Satıcı diyor ki ben vermiyorum. Ve mahkemeye verdiği zaman da satıcı haklı çıkıyor. Yani, tabii bu da İslami bir durum
çünkü
değil.
Çünkü tapu yok yani.
Evet, yani o zaman günümüz şartlarında tapuyu en azından tavsiye edilir. Bu şeyde de o Kur'an-ı Kerim'de geçen borçlanma işlemlerinde de bu tavsiye niteliğinde olarak arzu ediliyor, isteniyor. Ama emir sigasıyla geliyor. Emir kipiyle geliyor ama Kur'an-ı Kerim'deki emir kipleri bazen ibaha yani mübah oluşuna, bazen istihbab veya nedb deriz ona, mendup oluşuna, bazen farz oluşuna delalet eder. Bu ayeti kerime efendim müstahap oluşuna, mendup oluşuna hamledilmiş ulema tarafından. Peki niye direkt farz olarak kabul edilmemiş? Çünkü uygulamaya baktığımız zaman peygamberimizden sonra böyle mutlaka bütün borç alacak ilişkileri kayda geçirilmiş değil. Tabii o günkü şartlarda katip de bulamazsın yani yazacak kişi. Onun da etkisi olabilirdi.
Yani bir yazı usulü de belli değil o zamanlarda. Yok. Ne yazılacak o da belli değil.
Yani belki aralarındaki sözleşme yazılabilir yani ama yazacak katip bulunamayabilir. O yüzden bu mecburi bir emir olarak değil de bir tavsiye olarak kabul edilmiş.
Kabul edilmiş. Peki hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Gerek sosyal hayatımızla ilgili gerekse ticaret hayatıyla ilgili soruları cevaplandırmış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Önümüzdeki hafta tekrar birlikte olacağız efendim. Allah'a emanet olun.